İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Doktor Oktar Hocam ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evrim teorisini yıkan teorilerden, daha doğrusu gelişmelerden, bilimsel gelişmeler de evrim teorisini tamamen yerle bir etti hocam. Bunu da çok net olarak görebiliyoruz. Bu delilleri de bize daha detaylı ve güzel olarak da sizden dinlersek hocam daha iyi olur inşallah.
Estağfurullah. Biz de hocamızdan öğrendik inşallah. Allah onu vesile etti hakikaten. Dünya çapında mesela sadece proteinlerin oluşmasının imkansızlığı bütün dünyaya balyoz gibi indi. Yani normalde yani bu bilinebilecek bir şey. Ben de genetik okudum, moleküler biyoloji eğitimi gördüm. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi San Francisco gibi üniversitelerde moleküler biyoloji, genetik araştırmalar yaptım. Dünyada bunu bilecek çok genetikçi var. Moleküler biyolog var dünyanın her tarafında. Ama yani sayıları böyle on binlerce ölçecek kadar çok bilim adamları. Fakat çok hayret verici. Allah hocamızın vesilesiyle dünyaya duyurdu bunu. Ya yani ben de hakikaten düşünmemiştim. Yani kendim de katıyorum bu şekilde. Çünkü ben hocamızı tanışmadan önce bu üniversitelerde eğitim görürken normalde Darwinist eğitim gördük biz. Onların hepsi çünkü Amerika'daki bu üniversiteler Darwinist eğitim veriyorlar. Türkiye'deki üniversitelerde Darwinist eğitim veriyor. Dünyanın ülkelerinin tamamına yakınında Darwinist eğitim veriliyor. Hakikaten düşünülmeyen bir şeydi. Onu hocamız bütün dünyayı açıklayınca zaten onun üzerine Richard Dawkins de kalkıp uzaylılar getirdi dedi. Çünkü proteinlerin oluşmasının imkansızlığı en temelde net olarak Darwinizmi bitiriyor. Bir tek protein bile tesadüfen olamıyorsa zaten ne demektir o? Hücre de olamaz. Hücrelerin meydana getirdiği organlar, hücrelerin meydana getirdiği canlılar hiç olamaz demektir. Orada bitiyor. Onun üzerine o açıklamayı yaptı zaten. Uzaylılar getirmiş olabilir dedi. Yani tesadüfen olamaz dünyada. Tamam. Sayın Adnan Oktar'ın söylediği doğru anlamına geliyor bu. Onu da, o demek oluyor. O zaman hadi belki uzaylılara gönderirsem topu oradan bir şey çıkar gibi. Halbuki o yani şunu kabul etmiş oluyor. Bir akıl var. O aklın sahibi Allah. Ama ben şimdi uzaylılar diyeyim yavaş yavaş. Yani bir sonraki adımda Allah derim anlamına geliyor inşallah. Zaten genetik, moleküler biyolojiden gelen bütün deliller yıkıyor. Bilim çok açık bir şekilde anti-ateist, anti-materyalist ve anti-darwinist. Allah'ın eşsiz sanatını gösteriyor bize. Mesela bakın şimdi hücredeki genetik, yani DNA'nın yapısı, DNA'nın kopyalanmasında muazzam mucize var. Yani hücrenin içinde bir molekül çok üstün bir aklın tecellisi oluyor. Onu dışarı aldığınız zaman hücrenin dışına proteini alın. Mesela siz kullanıyorsunuz, protein tozları alıyorsunuz değil mi? Body yaptığınız için maşallah. Ben de kullanıyorum. Onu doğaya bıraktığınız zaman hemen parçalanıyor. Hiçbir işe yaramıyor. İçinde protein var onun. O protein, yani o kabın içinde duran protein hücrenin içine girdiği anda muazzam bir akıl gösteriyor. Şimdi bakın DNA'nın kopyalanması da bile Allah'ın eşsiz sanatını görüyoruz inşallah. Bir filmimiz var, onu hep birlikte izleyelim. Şimdi bakın burada hücrenin çekirdeğini gösteriyor. Hücrenin çekirdeğinin kapılarından içeri girildiği zaman burada DNA molekülünü görüyoruz. Bu DNA'nın zinciri birbiri etrafında dönerek giden böyle bir lezon yapısı var. Buraya bir enzim geliyor şimdi bakın. Bakın bunu bir fermuar gibi açması gerekiyor. Ama DNA'nın yapısını düşünelim. Yani angstrom kalınlığında, milimetrenin milyonda biri kalınlığında bir yapısı var. Bu yapıyı bakın hiç kırmadan, bozmadan ve sadece ilgili yeri açıyor.
Yani ince ilgili ve yeri, çok evet. Hassas, çok hassas ve ince bir düzen var aslında baktığımız zaman.
Evet.
Bu da ancak Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın ilhamıyla olabilecek bir şey. Çünkü çok küçük boyutlardan bahsediyoruz. Yani buradaki boyutu biz gözümüzle göremiyoruz. Ancak mikroskobik aletlerle görebiliyoruz. O kadar ince noktalarda ve bu kadar ince ayarlar ancak çok üstün bir aklın ürünü olabilir.
İnşallah. Evet. Şimdi bakın devam edelim. Helikaz denen bir enzim ismi de var bunun. Bu da protein yapısında. Yani DNA olması için proteinler gerekiyor. Proteinlerin olması için de DNA gerekiyor. Biri öbüründen önce olamıyor. Bu da yıkıyor evrimi. Çok net bir şekilde ortadan kaldırıyor. İkisinin aynı anda var olması yani yaratılmış olması gerekiyor ama bir canlı hücresinin içerisinde, dışında da hiçbir işe yaramıyor bunlar. Yani canlı hücresi olması gerekiyor. Şimdi bakın burayı açıyor. Fermuar gibi. Şimdi DNA'nın nasıl kopyalandığını göreceğiz. Bu helikaz, DNA'daki bu fermuar gibi açma proteini. Fakat bunun altında bakın bir protein daha var. Bu helikazın DNA'dan ayrılmamasını sağlıyor. Buna klemp deniyor. Onu oraya tutturuyor. Bu da çok ilginç. Ya o kadar üstün bir akıl var ki burada. O enzim çünkü DNA'nın üzerinde gezer ama bir süre sonra hemen ayrılır da oradan. Onu orada kaydıracak, böyle ona tutturacak bir sistem gerekiyor. Allah çok özel bir protein üretmiş. Sadece görevi bu. O enzimin DNA'dan ayrılmamasını sağlıyor. Onu açarken ve kopyalama işlemi gerçekleşirken. Bakın şimdi. Yeterli mi bu? Değil. DNA'yı siz açtığınız zaman bunu kendi haline bırakırsanız, bakın şimdi burada DNA'nın görüyorsunuz ortadan bölündü. Yani buradaki nükleotitlerin karşıdaki nükleotitlerle bağları kopartıldı. Değil mi? Bunlar açıkta. Evet. O zaman ne yapar biliyor musunuz DNA'yı? Şimdi görüntüyü bana verirsek. DNA zinciri, bağlar var ya böyle, ayrıldı diğer zincirden. Kendi haline bırakırsanız hemen o bağlar karşılıklı birbiriyle iletişime girer. DNA böyle bir kordonun hani katlanmış olması gibi hemen kendi üzerinde katlanır, asla kopyalanamazdı. Bunu engellemek için Allah yine proteinler yaratmış. Bakın şurada gördüğümüz bu küre şeklindeki proteinler DNA'nın üzerine geliyor ve DNA'nın kendi üzerinde katlanmasını engelliyor. Bu da Allah'ın sanatının tecellisi, aklının tecellisi. Nitekim ondan sonra işte gördüğünüz gibi yeni kopya oluşturuyor. Enzim, buradaki enzim DNA'yı kopyalıyor. DNA polimeraz enzimi. Şimdi bu, burada gördük. 5 üstü denen, yani bu bir asimetrik yapısı var DNA'nın. Yani bir kısmı 5 üstü oluyor bir ucu. Diğer ucu 3 üstü oluyor. 5'ten 3'e doğru uzanıyor yeni oluşan DNA zinciri. Tek yönlü olarak yapılabiliyor. O zaman peki ne olacak karşı tarafta? Karşı tarafta 5 üstü, 3 üstü uygulaması bu taraftan bu tarafa doğru. Değil mi? Burada buraya doğruysa evet. Karşı tarafta da böyle olacak o zaman. Onun da bakın Allah bir sistem yaratmış. Mükemmel. Bakın burada görüyoruz. Şimdi 5 üstünden 3 üstüne doğru olacak. Nasıl oluyor bu? Bunlara bu işte küçük minik bu parçalama kopyalama parçalarına Ogasaki fragmanı deniyor. Ogasaki diye bulan bir bilim adamının ismi verilmiş. Tabii Allah'ın yarattığı bir sistem inşallah. Bakın nasıl olduğunu şimdi gösterecek. Yeni enzimler devreye giriyor. Kopyalama enzimleri. Bakın RNA primaz diye bir enzim var. Şimdi başlaması için direkt DNA olarak başlayamıyor. Onun için bir enzim yaratılmış. RNA primaz. Orada RNA parçacıkları koyuyor önce başlaması için. Ancak onları koyduktan sonra DNA üretilmeye başlanıyor. DNA'nın kopyası. Bakın gösteriyor. Burada RNA parçaları oluştu. Bu yeşil parçalar. Polimeraz enzimi devreye geldi. Devreye girdi ve DNA'yı kopyalamaya başlıyor. Kırmızı yeni DNA parçası. Burada nereye kadar kopyalıyor? Diğer parçaya kadar. Orada da bakın RNA parçaları var. Bakın görüyorsunuz. Kırmızı DNA parçasını getiriyor. Nereye kadar getiriyor? Bu yeşil RNA'nın olduğu bölüme kadar. Peki şimdi bir sorun daha var o zaman. Yani DNA'nın arasında RNA'lar var. Böyle olursa DNA hiçbir işe yaramaz. Nasıl bu RNA parçaları kaldırılıyor? RNA'nın görevi neydi? Bu kopyalamanın başlamasını sağlamak. Bu yukarı doğru, yukarıdan aşağıya doğru olan kopyalamanın. O zaman polimeraz 1 diye bir enzim geliyor buraya. Ne yapıyor? Bakın DNA'yı kaldırıyor. RNA'yı kaldırıyor. Oraya DNA yerleştiriyor. Yani bu çok aşamalı. Çok üstün bir akıl. Yani bakın hiçbir hata yok. Hepsinin bir amacı var. Yani bir enzim başlatıyor. Onun başlattığı kısmı diğeri geliyor. Kaldırıyor. Orayı yeniden düzenliyor. Değil mi? Bu yaratılış yani. Bunun hiçbir başka açıklaması olamaz.
Ve tanıyabiliyor. Yani RNA'yı tanıyor. RNA'yı kaldırıyor. Onun yerine DNA'yı da tanıması gerekiyor. Bir de DNA yapıyor.
DNA yapıyor. Çünkü aksi takdirde DNA tamamen işlevsiz olur. Yani DNA'daki binlerce enzim tamam olsa, bütün hücre tamam olsa, bakın şu sırf şu enzimin eksikliği olsa, oradaki RNA'yı kaldıran enzimin eksikliği. Yani 100 bin protein var insanda. Bir tanesi yok olsa hayat olmuyor. Hepsinin aynı anda kusursuz olarak var olması gerektiği yaratılışı ispatlıyor zaten. Şimdi devam edelim. Bakın bağladı bunları. RNA'lar kaldırıldı. Ve kopyalama gerçekleştiriliyor. Şimdi evet. Buraya Ogasaki fragmanı deniyor. Aksi yönde hareket eden bölüme. Şimdi bir sorun daha var. Çok ilginç bakın. Bu yani burada çok üstün bir aklın tecellisini tekrar göreceğiz. Allah'ın yaratılış sanatını. Bu DNA'nın dönen ve uzanan bir yapısı var. Gördük. Telefon kablosu gibi. Şimdi siz böyle bir şeyi açtığınız zaman iki taraftan açtığınızı düşünün. Aşağı doğru bir sıkışma olacak değil mi? O tarafta yani. Onun için belli bir miktar açabilirsiniz. Bütün DNA'yı açamazsınız. Çünkü açtıkça sıkışacak. Daha fazla zorladıkça kablo kendi üzerine katlanmaya başlar. Şimdi bununla ilgili bir filmi var. Filmde daha iyi olduğunu daha iyi görelim. Bakın şimdi bunu. Bakın burada DNA'nın ayrılmasını görüyoruz. Fermuarı açan enzim geliyor. Evet burada bakın. Bakın şimdi bu bir kablo benzetmesi olarak düşünelim. Böyle birbirine dolanmış bir kabloyu iki taraftan çektiğimizi düşünelim. Bakın açtıkça aşağısı sıkışıyor. Çekersiniz, çekersiniz, çekersiniz. Daha fazla çekemezsiniz. Çünkü aşağısı sıkıştığı için. Daha fazla zorladıkça siz, bakın kendi üzerine katlanmaya başlar bu kablo. Bu bir sorundur. Yani DNA'yı koparamazsınız o zaman siz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Daha fazla açamıyorsunuz. Kırılır zaten. DNA'nın incecik bir yapısı var. Mümkün değil açılamazdı. Peki bu sorun nasıl aşılmış? Bakın Allah'ın yaratılış sanatını göreceğiz şimdi. Bakın şimdi DNA'da, DNA'nın kopyalanmasında, mesela bu bakteri örnek veriyor. Bakterilerde böyle halkasal, halka şeklinde bulunuyor DNA'ları. Ama kendi üzerinde bakın dolanmış. Siz dolayısıyla buradan açıp fermuarı kopyalamaya başlarsanız diğer taraflar sıkışır. Çok kısa bir bölüm kopyalanabilirdi değil mi? Diğer tarafları kopyalamanın imkanı yok. Açamazsın çünkü. Demin gördük kabloyu çekince sıkışıyor değil mi? Kendi üzerinde katlanıyor. Şimdi bakın Allah nasıl bunun için özel proteinler yaratmış. Bakın iki tane bunu aşacak enzim var. Topoizomeraz 1 ve topoizomeraz 2. Yani isimleri önemli değil ama bilim adamlarının koydukları isimler bunlar. Allah iki protein yaratmış. Şimdi bakın böyle üzerinde dolanmış olan DNA'ya geliyor topoizomeraz 1 enzimi. Bu bir enzim. Böyle temsili olarak canlandırılmış. Yani protein, DNA'da kodlanmış olan bu protein geliyor DNA'ya. Bakın bir zinciri kesiyor. Kesiyor. Kestikten sonra diğer tarafa geçirip arkasında bakın birleştiriyor. Ne oldu? Burası açıldı, o gerginlik ortadan kaldırıldı. Yani şöyle düşünebiliriz. Şimdi görüntüyü tekrar bana verebilirsek. Bu görüntüyü verebiliyor muyuz? Evet. Bakın şimdi bu şekilde olan kablo değil mi? Şöyle duruyor. Birbiri üzerine dolanmış. Bu enzim bunu ayırıyor. Ayırdıktan sonra çevirip arka yerde birleştiriyor. Arasını açmış oluyor. Bu enzimin görevi bu. Oradaki gerginliği bu şekilde kaldırıyor ki DNA kopyalanabilsin. Sonra da eski haline getiriliyor. Bakın şimdi tekrar devam edelim. Bu enzimin tek görevi bu. DNA'yı kesip arkada tekrar birleştirmek ama. Bakın kesip bırakmıyor. Ya protein ne aklı olabilir ki? Nereden biliyor kesmesi gerektiğini? Hadi kesti diyelim. Nereden biliyor arkaya çevirip arkada birleştiriyor ki? Oradaki gerginlik ortadan kalksın. Bakın aklın üstünlüğüne bakın. Ve o gerginlik ortadan kalınca kopyalama yapılabilsin.
Bir de birleştiriyor, açık da bırakmıyor yani. Hani onu da yapıyor, onun da aklı var. Birleştirebilecek de bir akıl sergilediğini görüyoruz. Hani açık da bırakabilirdi. Onu açıp o şekilde arkaya çevirip ama kapatmaya da bilirdi.
Birleştirmeye de bilirdi. Tabii o kapatmazsa zaten hiçbir anlamı olmaz. DNA bir işe yaramaz. Peki DNA'nın bakın üzerinde bu tabii bir kere katlanmıyor. Bir kere helezon yapısı yok. Üzerine defalarca katlanıyor. Hatta birbirine geçmiş bakın düğüm gibi olan DNA zincirleri görüyoruz. O zaman da topoizomeraz 2 enzimi geliyor. Bakın ne yapıyor? Ayırıyor. Diğerini de ayırıyor. İkisini de kesiyor. Ve arkada birleştiriyor. Bakın şimdi burada mesela birbiri üzerine ikinci defa katlanmış olan DNA'yı görüyoruz. Bakın bir helezon şeklinde birbirine sarılmış. Bunu topoizomeraz 1 enzimi açarak rahatlatıyor. Ama bir de super coil dedikleri bakın ikinci olarak da ikincil bir üzerine tekrar böyle zincir gibi sarılmış. Onu da işte topoizomeraz 2 enzimi. Bakın ne yapıyor? Geliyor. Kesiyor iki taraftan bakın. Açıyor. Maşallah. Ya bu mükemmel bir sistem. Yani bunun hiçbir şekilde açıklaması olamaz. Allah'ın yaratmasından başka. Çok üstün akıl sahibi yaratıcının varlığını gösterir. Bunlar böyle yeni yeni keşfediliyor. Bilim adamları ve müthiş hayrete düşüyor herkes. Yani o kadar kusursuz bir sistem var ki yani sadece bütün her şey tamam olsa. Yani canlıdaki insanı düşünelim. Bütün enzimler var. Bütün hücreler var. DNA'daki bütün bilgi var. Bir tek topoizomeraz enzimi yok. Bir tane enzim bakın makas gibi kesip açan. Bitti. O zaman DNA kopyalanamayacağı için insanın hücresi çoğalamaz. Çoğalamayan hücrede insan olamaz zaten. İnsan hiç olmaz. Bu bize yaratılışın kusursuzluğunu gösteriyor. Her parçası, her yani akıl gösteren bu proteinlerin tamamı, tabii Allah'ın aklının tecellisi, aynı anda, aynı ortamda bir kere de var olması gerekiyor. Nitekim fosil kayıtları da bize bunu %100 kanıtlıyor. Evet. Yani 350 milyon tane fosil hep canlıların birdenbire eksiksiz, kusursuz ortaya çıktığını gösteriyor. Zaten aksi de olamaz. Nitekim bunu Darwin de söylüyor. Yani biz diyor evrimin kanıtlarını sadece fosil kayıtlarında bulabiliriz diyor. Ama diyor fosillerde birdenbire eksiksiz ortaya çıkmışlarsa diyor bu yaratılışı gösterir. Nitekim Kambriyen döneminde de Silüryen dönemi diyor mesela ona. Darwin döneminde. Kambriyen döneminde diyor birdenbire eksiksiz ortaya çıktığının farkında ve yaratılışın kanıtı olduğunun farkında. Nitekim hep söylüyor evrimin diyor hiçbir kanıtı yok diyor. Ara geçiş formu yok diyor. Zaten olamaz yani. Aşama aşama bakın gelişme olamaz yani, bu sistem onu gösteriyor. Bir protein amino asitleri teker teker eklenmesiyle olamaz. Zaten manasız öyle bir şey değil mi? Bir tane amino asit hiçbir işe yaramıyor. İkincisi de yaramıyor. Üçüncüsü de yaramıyor. 500 amino asitti. Doğru dizilimde 499 tane amino asit olsa, bir tanesi eksik olsa yine işe yaramıyor. 500 olması gerekiyor. Bir protein basamak basamak olamaz. Proteinler basamak basamak bir araya da gelemez. Çünkü biri bile eksik olsa canlılık olmuyor, gördük. Değil mi? Bir tanesi bile eksik olsa. DNA parça parça olamaz. Mutlaka aynı anda kusursuz olarak olması gerekiyor. Hücrenin eksiksiz olması gerekiyor. O da zaten siyanobakteri fosilleri var. Hocamız programda gösteriyor. 3,5 milyar yıllık, 3,6 milyar yıllık değil mi? Siyanobakteri fotosentez yapan algler, bakteri hücreleri birdenbire eksiksiz kusursuz olarak ortaya çıkıyor inşallah.
Bu zamana kadar hep insanları kandırmaya çalıştılar. Çünkü bilim ve teknoloji aslında bu kadar gelişmiş değildi. Onlar da bu sayede bir kısım insanları rahatça kandırabiliyorlardı. Mesela insan çenesi kafatasıyla maymunun, şempanzenin çenesini birleştirip insanlara bunu maymundan geldik diye kandırmaya çalıştılar. Nitekim kaç sene sergilerde de bunu gösterdiler insanlara bu şekilde olduğunu, ama bilimin sayesinde, deneyler sayesinde bunun böyle olmadığını bilim kanıtlamış oldu. İşte bu da Müslümanlara verilmiş Allah tarafından bir nimet oluyor inşallah.
Çünkü evet, bilimin gelişmesi. İspatlıyor sürekli baktığımız zaman. Yani evrimciler de aslında Allah'ın varlığına hizmet ediyorlar baktığımız zaman. Çünkü bu yaptıkları fosillerin çoğunu, büyük kısmını zaten onlar araştırmaları sonucunda buluyorlar. Yani sürekli bir evrim arıyorlar. Sürekli ara geçiş formu arıyorlar. Ama her kazdıkları yerde mükemmel bugünkü canlılardan ve mükemmel şekilde, kusursuz bir şekilde yaratılmış canlılara şahit oluyorlar. Bunlar da Allah'ın varlığını bir kez daha ispatlamış oluyor onlar açısından da. Hatta kendileri de sordukları zaman soruyorlar, kendileri bile soruyorlar. Madem evrim vardı, neden diyor biz kazılarda hiç ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor Dawkins. Ya bu da onların aslında, onların da Allah'a inandığını, evrime inanmadığını, fakat bir pagan dini olarak artık bu işe başlattıkları için devamını getirdiklerini görüyoruz. Oysa baktığımız zaman onlar da evrime inanmıyorlar. Çünkü evrimle hiçbir şeyin olamayacağını, her şeyin ancak yaratışta olabileceğini, bunu da ancak Allah'ın yapabileceğini onlar da çok iyi biliyorlar. Fakat böbürlenmelerinden dolayı, kendilerini büyük görmelerinden dolayı, Allah ayette de söylüyor. O yüzden dolayı Allah'ı kabul etmiyorlar haşa. Bu da ama yaptıkları bütün çalışmalarla da evrimin olmadığını kendileri de çok net olarak bizlere ispatlayıp gösteriyor zaten.
Evet, yani bir kere şu çok önemli. Darwinizm ve materyalizm saçmalıkları bilimi son çok geri bıraktırdı. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Binlerce bilim adamı laboratuvarlarda, işte doğada sırf Darwinizmi ispatlayabilmek için böyle bir sahte kanıtlar üretmeye girdiler. Çünkü yani Darwinizmin olamayacağını her akıl sahibi insan bilir aslında. Mesela işte Tiktaalik Rosea diye bir iddiaları vardı. Güya sudan karaya geçişin ara geçiş formu olarak lanse etmeye çalıştılar bunu. Böyle 2005'li yıllarda bütün dünya medyasında haber oldu bu. Tabii hocamız bunun hemen sahte olduğunu açıkladı. Hatta onu aslında gösterelim şöyle. Bakın şimdi resimlerini ben göstereyim. Evet. Önce bir film var, onu göstereyim. Aslında şöyle, evet. Bakın bu Tiktaalik Rosea'nın, şurada hemen fosille birlikte göstereyim. Evet. Görüntüyü alırsak burada. Bakın böyle bir, evet, fosil buldular. Burada fosili görüyoruz. Yassı bir kara canlısına ait bir kafatası bu. Gözleri yukarıda bakın. Kafa şekline bakın. Burada da günümüzde Çin'de yaşayan Alligator sinensis denen timsahın aslı, yani günümüzde yaşayan hali aynısı. Yani bir timsah kafatası buluyorlar. Şimdi ama nasıl vakit kaybettiğini göstermek açısından, para kaybettiğini, bunu arayan işte güya bilim adamları, çünkü bilim adamı değil, sahtekarlar. Birazdan neden sahtekar olduklarını da anlatacağım. Kanada'da araştırma yapmaya başlıyorlar. Toprağı kazmaya başlıyorlar. Tamam, toprağı kazsınlar. Kimse bir şey demez yani. Fosil aramak güzel bir şey. Fosil bulsunlar. Değil mi? 350 milyon tane fosil var. Hepsi yaratılışı ispatlıyor. Yani geçmişte hangi türler yaşamış, ne zaman ortaya çıkmışlar. Bunların bulgusu fosil bulgusudur. Fosil olması iyi bir şey zaten. Evrenin olmadığını da ispatlıyor. O bakımdan da iyi. Her bakımdan iyi. Yaratılışı ispatlıyor. Bunlar 5 yıl boyunca toprağı kazıyorlar. Tabii ki evrime ait hiçbir delil çıkmıyor. Yok, çünkü evrim olmadığı için delili de olmaz. Hep orada balık fosilleri buluyorlar. Tam böyle canlılara ait fosiller. Bunların siniri bozuluyor. Çünkü delil bulamadıkları için. Tam paraları bitmek üzereyken, bakın çok önemli. Hep de ödenek alırlar bunlar. Parayla yapıyorlar bu işi. Oh para geliyor orada. İyi biçip yan gelip yatıp toprağa kazıp orada fosil arıyor. Tam paraları bitmek üzereyken bunlar diyorlar ki, hah diyorlar, ara geçiş formu bulduk. Neden? Çünkü kafası, bakın gördüğünüz gibi, bir kara canlısına ait bir kafatası buluyorlar. Fakat sadece kafatası bulmalarına rağmen sonradan birdenbire, bakın burada timsahın gerçek halini de görüyoruz. Bakın burada fosilin bulunduğu katmandan ilk çıkarılış hali. Bütün dünyada da yayınlandı bu. Bakın bir tane kafatası var burada. Gövde var mı burada? Boyun var mı? Gövde var mı? Yok. Değil mi? Sadece timsahın kafatası bulunmuş. Bunun birdenbire yine laboratuvarda, bakın inceliyorlar, Chicago Üniversitesi'nde. Burada yine sadece kafatası var. Dikkat edelim buna. Gövde yok. Birdenbire gövde eklendi. Kafatası vardı sadece. Sadece bu bölüm vardı. Birdenbire bakın gövde eklendi. Bir balığın gövdesini ekliyorlar. Çünkü aynı katmanda mükemmel balık fosilleri de var. Diyorlar ki bu balığın da böyle kemikli böyle yüzgeçleri var. Hah diyorlar, işte ara geçiş formu size. Gövdesi balık gibi. Kafası da kafatası, kara canlısı gibi. Güya ara ne alakası var? Yani bir kere sahtekarlıkla bile alakası yok. Çünkü ara geçiş formu demek patolojik, asimetrik. O canlının bir canlıdan diğerine değişimini gösteren milyonlarca geçiş olması lazım. Patolojik ve asimetrik, mutasyonlar ve doğal seleksiyon dedikleri için. Bütün ara o yamuk yumuk canlıların patolojik ve asimetrik olması gerekiyor. Ve geçişleri göstermesi gerekiyor. Zaten mantıken de imkansız da bu. Yani onların iddiasına göre böyle olması gerekiyor. Onun için öyle bir şey olmadığı için de sahtekarlık yapıyorlar. Bakın ondan sonra bu güya bu canlının işte koyuyorlar balıkla şey arasına, kara canlılar arasına. Bakın diyor ki bu balık diyor, bu da diyor işte kara canlısı diyor. Al sana diyor ara geçiş canlısı. Ama nasıl sahtekarlıkla? Zaten öyle bir hali de hiç yok yani zaten. Balığın bak kuyruğunu da tamamlıyorlar. Olmayan kuyruğunu, balık kuyruğu çizmişler oraya. Bu da Chicago Üniversitesi'nin internet sitesindeki görüntüleri. Hep bize bakın tek bir kafatasının görüntüsü varken birdenbire gövde eklendi. Peki bunu yapan adam bunu nasıl açıklıyor? Bakın itirafı da var onun. Onu görelim şimdi. Dinozor rekonstrüksiyonu yapan biriyim. Ama balık rekonstrüksiyonlarında da dinozorlarda olan rekonstrüksiyon yeniden inşa demek. Bakın Chicago Üniversitesi'nin bir elemanı bu. Üniversite, dünya çapında bir üniversite Chicago Üniversitesi. Rezalete bakalım şimdi. Sorunlarla karşılaşıyoruz diyor. Nasıl sorunlar? Soyu tükenmiş bir canlıya bakıyorsanız ve onu direkt olarak kıyaslayacağınız bir canlı yoksa, günümüzde yaşayan canlı yelpazesine bakarak ve onların özelliklerini, kasların kemiklere nasıl bağlandığını, günümüzde yaşayan canlıları inceleyerek canlıyı haşa tabii yaratmak Allah'a ait, yeniden yaratırız, oluştururuz diyor. Ne demek bu yani, biz bakıyoruz diyor, ona bakıyoruz, buna bakıyoruz diyor. Kendi kafamızda diyor bir şey oluşturuyoruz diyor. Onu da diyor delil gibi güya ortaya koyuyoruz diyor. Bazılarını ıslak, bazılarını donuk gösteririz. Onların dokularını belirleriz diyor. Ne demek dokularını belirlemek? Bilim böyle işlemez ki. Bilim bakar neyse odur. Yani belirlemek, kendi bir şey oluşturmak, yaratmak, böyle bir şey var mı bilimde? Uydurmak, delil, yani delil oluşturmak diye bir şey var mı bilime? Yok. Ama bunlar yapıyor işte sahtekarlıkları. Bakın üzerine balıklarda görülen pullardan oluşturuyor. Güya yarı ara geçiş formu diye şey edecek. Eline bir alet almış, onunla yapıyor. Hiçbir bilimsel delili yok. Başlangıç noktamız sadece fosil kalıntısıdır diyor. Ve bunları canlandırmak çok fazla spekülasyon gerektirir. Spekülasyon da tamamen uydurma demek. Yani onun
atmasyon
İngilizcesi tabii, spekülasyon. Bence böyle diyor. Öbürü de diyor ki hayır diyor, bence de böyle diyor. Ve bunu da gururla anlatıyor çünkü bu adamı alkışlayan adamlar var. Yani bu bir sahtekarlık yapıyor. Bu sahtekarlığa alkış tutan başka sahtekarlar var. Yani bu bir tane iki tane adam değil böyle. Dünya çapında bir rezalet bu böyle. Başlangıç noktamız sadece fosil kalıntısıdır. Ve bunları canlandırmak çok fazla spekülasyon gerektirir. Nasıl uydurduğunu anlatıyor. Bu kabaca hazırlanmış gövde üzerine bir kil tabakasıyla kaplayacağım. Aferin sana.
Çok güzel.
Ve sonra detaylara vereceğim. Rezalete bak. Bunu da anlatıyor utanmadan. Hadi adam der ki yani ya bu böyleymişler. Yani yaptığı rezaleti anlatmaz. Yani mesela şöyle düşünelim. Bir hırsız çıkıyor. Canlı yayında nasıl hırsızlık yaptığını ballandıra ballandıra anlatıyor. Yani insaf yani. Neyse devam edelim. Gözlerin şekli ve büyüklüğü daha spekülatiftir diyor. Yumuşak dokudur. Ama göz yuvalarına bakarak, balık ve amfibilere bakarak, bakın niye balık ve amfibilere bakıyor? Çünkü balık deniz canlısı, amfibiler de karasal canlılar. Bunların arasında bir geçiş formu oluşturacak. Ama adam bakıyor, ulan nasıl olması gerekir diyor. Bu amfibi böyle diyor, balık da böyle diyor. Demek ki diyor, hayali olarak, tamamen hayali, böyle olması gerekir diyor ve onu oluşturuyor. Onu nasıl yaptığını anlatıyor burada. En azından evet.
Doğal bir görünüm kazanması gerekiyor.
Ama hayal güçleri çok kuvvetli ya. Direkt ressam yani şu anki en iyi bir ressam şeklinde bütün her şeyi çizip yapıyorlar. Hayal yani, tamamen hayal ürünü. Tamamen hayal bazı ürünü. Filmlerde aynen o şekilde
yani,
bunlarda.
Hiç bilimsel bir tarafı yok ya. Bu kadar rezalet olur ya. Böyle.
Bir de itiraf ediyorlar.
Evet.
Böyle.
İtiraf ediyor. Ve bu Chicago Üniversitesi yani bu şimdi dışarıdaki esnafların bir kabahati yok tabii de. Yani sokaktaki herhangi bir adam da değil. Böylece insanlar baktıklarında yaşamış olabilecek bir hayvana bakıyor olacaklar diyor. Yaşamış olabilecek. Neye göre? Sümerlerden kalma pagan dinine göre. Yani Sümerler demiş, bunlar Sümerleri takip ediyor. Yani aslında Darwinizm tarihin en büyük yobazlığı. Değil mi? Sümerler ne zaman yaşamışlar? Binlerce yıl önce yaşamış. Putperest bir pagan toplumu. Hiç bilim, doğru düz bilim yok onların döneminde. Onlar iddia etmişler. Firavun da öyle. Mısır'daki Firavun da 3000 yıl önce söylüyor. O zaman o dönemde Mısır'daki din. Mısır'ın çamurlarından oluştu diyor canlılar diyor. Tesadüfen evrimleşerek oluştular diyor. Aynısını günümüzdeki adamlar da söylüyor. Bak Chicago Üniversitesi bu. Yani bu birkaç sene önceki bir olay. Onu anlatıyor zaten.
Ama bunu hala okullarda okutuyorlar. Mesela üniversite 1'deki benim dersimdi şahsen bu. Bunu hala gösteriyorlar, öğretiyorlar. O şekilde gösteriyorlar üniversitede yani.
Evet. İşin rezaleti de burada zaten. Mesela hocamız hep onu vurguluyor. Bütün bir kere PKK terörünün, yani komünist bir hareket bu. Stalinist, Marksist, Leninist bir ayaklanma. Yani bu çok net. Artık zaten hocamızın vesilesiyle bunu ne kadar komünizme hayran olsalar da veya komünistlerden çekinseler de bazı kimseler de, yani açıklayanları tenzih ederim de kendilerini samimiyetiyle yapanları anlamaya ve anlatmaya başladılar. Yani bu PKK'nın komünist bir hareket olduğunu. Hangi zeminde gelişiyor bu? Darwinizm zemininde. Evet. Yani bu Sümerlerden kalma, bu rezalet, sahtekar fosiller, sahtekarların ortaya koyduğu bu iddia, aldatmaca olunca materyalizm zemin bulabiliyor. Çünkü materyalizmde maddeyi mutlak kabul eden eski Yunan'dan kalma bir batıl din. O da bir din. Madde mutlak vardır diyor, sonsuzdan beri vardır diyor. Yo diyor bilim. Bilim öyle demiyor. Big Bang ile diyor 14 milyar yıl önce diyor Allah maddeyi, zamanı ve mekanı yoktan yarattı ve ispatlandı bu. Yani her geçen gün yeni delil geliyor. Yeni bir delil daha eklendi Big Bang'in varlığını ispatlayan. Uzayın genişlemesi vardı. Ondan sonra hidrojen helyum oranı değil mi inşallah? Uzayın genişlemesi, Big Bang'in ve kozmik fon radyasyonu o dönemden kalma kalıntılar olduğunu ispatladı. Yani Big Bang'in varlığını kesin olarak ispatladı. Ve polarize ışık olması ve iki tane daha delil eklendi 2000'li yıllarda. Yine ispatladılar. Yani Big Bang kesin olarak kabul edildi. Materyalizmi yıktı bu zaten. Ama sen Darwinizmi okutursan diyor hocamız. Yani okullarda okutuluyor mu? Okutuluyor. Türkiye'de evet. De okutuluyor. Türkiye'de bütün dünyada da okutuluyor. Ve tek yanlı olarak okutuluyor. Evet. Yani hocamız okutulmamasına karşı değil. Darwinizm kapsamlı olarak anlatılsın diyor. Ama mutlaka mesela proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, ara geçiş formlarının yokluğu da anlatılsın. O zaten anlatıldı mı Darwinizme kimse inanmaz ama genel kültür olarak bilir onu. Ama Allah'ın dilemesiyle yani vesile oldu hocamız. %95 inanmıyor artık Darwinizme ama okullarda okutuluyor. İşte okullarda okutulunca materyalizm zemin buluyor. Materyalizmin olduğu yerde komünizm oluyor. Komünizmin olduğu yerde de PKK alıyor. Tersten gidersek, Darwinizmi ortadan kaldırırsak materyalizm olmaz. Materyalizm olmayınca komünizm olmaz. Komünizm olmayınca da PKK olmaz. Onlar eğitim yapıyor. Anlatıyorlar kendi internet sitelerinde nasıl eğittiklerini, propaganda yaptıklarını. Ama karşı çalışma olmuyor. Hatta dedi hocamız, devletin kitaplarını kaynak olarak gösteriyorlar. Tabii bu zeminde o zaman komünizmde, terörde ezilemedi. Bakın 30 yıldır değil mi askeri tedbirler, bütün ordumuz seferber. Ama olmadı çünkü her devam ettiğinde, bu propagandası devam ettiğinde yeni militanlar ekleniyor. Evet. Destek görüyor. Yani bir kısım insanları kandırabiliyor. Kahvelerde değil mi? Böyle okul gibi kullanarak orada propaganda yaptıkları süre içerisinde ki onu da açıklamıştı hocamız. Çok güzel bir açıklama. Komünizmin demişti mistik bir havası vardır böyle. Yani adama 5 dakika anlatsınlar o komünist olur demişti. Eğer aksi deliller ortaya konmazsa, yani zayıf imanında olan birisi ise komünizme kapılır. Onun mistik bir havası oluyor böyle. Diyalektik diyor, onu bir şey zannediyor. Halbuki doğanın diyalektiği olmadığı Darwinizm yıkılınca zaten bitti o. Hayvanlar arasında fedakarlık var, birbirini koruyup kollama var. Sosyal bir şey yapı oluşturuyorlar. Termitler, karıncalar, arılar baktığımız zaman böyle kıyasıya bir çatışma bir kere yok. Hele toplumda hiç yok. Olmaz zaten öyle bir şey. Onu Darwinizme dayandırıyordu, Darwinizm çöktü. Diyalektik materyalizm, Karl Marx'ın işte kullandığı diyalektiği Hegel'den alıyor. Materyalizm de Feuerbach'tan alıyor. İkisini birleştiriyor, diyalektik materyalizm. Yani ben bununla diyor, tarihin formülünü buldum diyor. Sınıflar arası çatışma diyor. La tarih ilerler diyor. Tarihin formülü budur diyor. İlkel komünel toplumla başlar diyor. Sonra kölecilik, feodalizm ve kapitalizm ve son aşamada proletarya diktatörlüğü. Bu tarihin formülüdür diyor. Ve madde de çatışarak gelişir diyor. Çatışma da ilerlemenin temelidir. Bunları komünizme uyarladı. Bu iddialarla ortaya çıktı ama bu proletarya diktatörlüğü kendiliğinden olacak dediği proletarya diktatörlüğü. Yani kapitalizm altında işçiler öyle bir ezilecek proletarya sınıfı. Sonunda ayaklanacaklar ve kapitalist toplumu ortadan kaldıracaklar kapitalist sınıfı. Ve proletaryanın hakimiyeti sınıfsız bir topluma gidecek dediği bu öngörüler olmadı. Olmayınca da Lenin bunu silahlı olarak komünist partisi oluşturarak böyle özel profesyonel eğitimli teröristler yani o anlamda. Terör yaparak yaptılar bunu, kan dökerek, muazzam kan dökerek ve komünizmin özelliği kan dökmesi zaten. İşte PKK'da bu aynı mantık, aynı mentalite kan dökme üzerine kuruldu. Ben de Lenin'im diyor adam, değil mi? 20. yüzyılın Lenin'iyim diyor. Lenin'in fikirlerini alıyor mesela bakın Lenin çok açık bir şekilde bakın neler söylüyor. Terörü ve şiddeti savunuyor hatta ayıplıyor. Bakın. Evet. Tamam birazdan bulacağım. Bölücü başının önce PKK'nın Marksist-Leninist yapısı ile ilgili sözleri var. Diyor ki bakın Öcalan, Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum diyor. Yani Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyılda oyum. Yeni Lenin'im diyor. Real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum diyor. Komünizmi inşa ediyoruz diyor. Komünizmi yapıyoruz biz. Nasıl yapıyor? Terörle yakıp yıkarak yapıyor. PKK ile ilgili bir videomuz var. Onu isterseniz izleyelim. Sonra devam edelim.
İnşallah. PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Bölücü örgütün elebaşı sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin, bölücü örgütün elebaşı 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı.
Adamlar da söylüyor, bizim partimiz Komünist Partisi diyorlar. Ve bütün parti düzlüğünde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz her yerde komünist propaganda yapıyorlar.
Bölücü terör örgütü her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, Marksizm olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizm'e müracaat etmeli, Marksizm'in uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.
PKK terörü bugün Türkiye'de, dünya tarihinde önemli komünist ayaklanmalarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist-Leninist, Stalinist bir ayaklanmadır.
Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum.
Apo, Lenin'in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu'daki komünistler Lenin'in dediğini yapıyor. Dine uyguluyor. Yani Marksist-Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar. Olay bu.
Bölücü başı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darvinizm bunu emretmektedir. Lenin, terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele, birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar.
Yani tabii ki diyor her yer bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor. Komünizmin gereği bu değil mi diyor?
Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir.
Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor, bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor, yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarını el koymadıktan sonra proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyorlar. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor.
PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Bir tane çözüm vardır. Antikomünist, antistalinist, antimarksist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu bir inanç meselesi bu, bir ideoloji meselesi. İdeoloji diye karşı çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır. Değil mi?
Evet hocam. Inşallah.
İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil. İnancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Abdullah Öcalan'a çözüm arıyorlar. PKK şunu yapıyor, bunu yapıyor, nasıl yapacağız? Kardeş mesela 100 tane hastalık varsa tek bir ilaçla hepsi bitiyor bakın. Tek bir ilaçla konu hallolacak. İnşallah. Yani Türk-İslam Birliği ilacını aldıklarında bütün bu 100 tane hastalık bir anda ortadan kaybolacak.
PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk-İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Yani çok açık bir şekilde PKK'nın nasıl Marksist, Leninist, Stalinist bir ayaklanma olduğu ve Lenin'in mesela fikirlerinin nasıl vahşete, terörizme gittiği, komünizmin nasıl kan dökücü olduğu ve PKK tarafında bu fikirlerin uygulandığı yani net delil olarak ortada. Ne diyordu Abdullah Öcalan? Ben diyordu Lenin'iyim diyordu. Lenin'in fikirlerini gördük. Vahşeti ve terörü savunuyor daima. Kan dökmeyi savunuyor. Yakıp yıkarak yani hep yakıp yıkma vardır zaten. Kafasına kurşun sıkıp bırakma. Kesinlikle özgürlük yoktur. Demokrasi yoktur. Rahatlık, mutluluk, refah yoktur. Vahşet vardır. Bir de Lenin'in resmine bakalım. Abdullah Öcalan'ın özendiği Lenin işte bu. Bakın ölmeden önceki son hali. Lenin çıldırarak ölüyor. Aklını kaçırıyor. Bütün gün bağırtı, bağırtı, çağırtı. İşte son hali bu. Buna özeniyor. Yani Abdullah Öcalan'ın özendiği Lenin. Alın size Lenin. Daha doğrusu alın size diyor, al sana Lenin, Abdullah Öcalan'ın özendiği Lenin bu. Şimdi kısa bir aramız olacak inşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biz evrimcilerin aslında bilimsel olarak çökerttiğimiz gibi, daha doğrusu hocamızın vesilesiyle bilimsel olarak da tamamen çöktüğü gibi, bir de evrimcilerin diğer başka iddiaları da olan, canlıların birbirlerine olan çarpışması, mücadelesi, işte birinin hayatta kalması için birinin ölmesi gibi evrimcilerin iddia ettikleri konular da vardı. Bunların da Allah bizlere delillerini sürekli olarak gösteriyor. Canlılardaki fedakarlığın nedenli büyük olduğunu, canlılardaki bu fedakarlığın bizler için nasıl ibretler gösterdiğini, bizler için nasıl örnekler gösterdiğini Allah bütün canlılarda gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de ahtapotların yaptıkları fedakarlıklar. Ahtapotların, anne ahtapotların yavruları için yaptıkları fedakarlıklar. Bunlardan biraz bahsedelim. Evrimcilerin nasıl bu iddia ettikleri konunun gerçekçi olmadığını, doğada tam aksine bir durumun olduğunu, hatta bugün videolarda her şeyi de görüyoruz. Kedi, köpek mesela artık arkadaş gibi görüyoruz. Eskiden kedi, köpek hani insanlar düşman gibi görürdü. Ya da bir başka canlı aynı şekilde. Bütün canlıların birbirleri için de fedakarlık halinde olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de ahtapotlar. Onlardan biraz bahsedelim isterseniz hocam.
Evet.
Videomuz var onunla ilgili.
Ahtapot hatta öyle bir fedakarlık yapıyor ki, ölümüne fedakarlık. Bakın burada, Burada bakın yumurtalarını yumurtlamış burada. Görüyorsunuz ahtapot yumurtaları. Ahtapot bunların başında bekliyor. Neye bekliyor? Çünkü onları hem gelip yerler, yani başka canlılar, balıklar. Onları koruyor böyle ve sık sık dalgalandırarak oksijenlenmesini de sağlıyor böyle. Suyu dalgalandırarak. Bunu böyle bir saat, iki saat, bir gün, iki gün yapmıyor. 6 ay boyunca yapıyor bunu. Bakın şimdi hep birlikte izleyelim. Yani hani kıyasıya rekabet vardı, değil mi? Bir canlı öbür canlıyı hep ezerdi, yok ederdi. Öyle bir şey yok. Bakın ahtapot yavruları için 6 ay hiçbir şekilde yemeden içmeden başında duruyor bu yumurtaların. Yani tamamen yumurtalarından yavrularının canlı çıkmasını sağlamak için oradan ayrılmıyor. Nitekim bakın onlar da gelişiyorlar bu zaman içerisinde. Ve başlıyor. Evet, yumurtadan çıkanları görüyoruz. Minik ahtapotlar bunlar. Hiç ayrılmıyor. Yani ayrılsa çünkü o yumurtaları derhal gelip başka canlılar yer. Bunun bilincinde. Ve sürekli olarak suyu dalgalandırıyor biraz önce gördüğümüz gibi. Ve 6 ayın sonunda da hayatını kaybedip ölüyor. Yani tek görevi son 6 ayını yavrularına adıyor böyle. Maşallah. Yumurtluyor. 6 ay boyunca onları büyük bir fedakarlıkla koruyor, kolluyor. Onlar zaten dünyaya geldiklerinde o hayatını kaybediyor 6 ayın sonunda.
Fedakarlık yok diyorlar. Hani canlı bu şekilde olan birçok canlı var. Sadece ahtapot değil. Birçok canlı var bu şekilde fedakarlık yapan. Bu canlı da hayatını kaybetme bağısına, yani bile bile zaten. Evet. Hayatını çünkü 6 ay boyunca ne besleniyor, ne bir şey yapıyor, ne herhangi bir şekilde kendi için bir mücadele veriyor. Tamamen yavrularının yumurtadan çıkmasını bekliyor. Onların sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlıyor ve ondan sonra da kendi hayatını kaybediyor. Burada biz çok büyük fedakarlık görüyoruz. Bunu bütün anne ahtapotlar yapıyor. Bir tanesi değil. Hepsi aynı şekilde yapıyorlar. Oradan çıkan mesela ahtapotlardan dişi olanlar da yarın öbür gün aynı şekilde yavrularına fedakarlık yapıp aynı şekilde hayatlarını kaybedecekler. Bu da bize fedakarlığın nedenli çok olduğunu gösteriyor. İşte penguenlere bakıyoruz. Orada da mesela erkek penguen aylarca ayağının üstünde yumurtayı tutuyor. Hiçbir şekilde oynatmadan, kıpırdatmadan boğazında, yutağında yemek tutarak ilk yumurtadan çıktığı anda beslesin diye. Büyük bir fedakarlıktan bahsediyoruz. Yani burada bir gün, iki gün, üç, beş gün, bir ay bir süreç de değil yani. 4-6 ay süreçlerden bahsediyoruz. Bu kadar süre boyunca canlılar fedakarlıkta bulunuyorlar. Bu da bize işte onlara Allah'ın bu fedakarlığı verdiğini gösteriyor. Bizlere de ibret ve örnek olarak gösteriyor. Canlılardaki bu en ufak örnek bile bizim için çok büyük örnekler teşkil ediyor. Maşallah. Çünkü Allah'ın yarattığı bir canlı bu denli fedakar olduysa bizler için de süper olarak, örnek olarak alabileceğimiz, görebileceğimiz şeyler inşallah.
Maşallah. Ahtapotun bir özelliği daha var, ondan da bahsedelim inşallah. Ahtapot çok iyi kamuflaj olan bir canlı aslında. Yani diğer beslenirken denizin altında herhangi bir yerde mesela bir yosun gördüğü zaman yosunun rengini alıyor, şeklini alıyor. O şekilde avlanıyor saklanarak. Ve bunu ahtapotun bunu bilmesi için de kendini bir kere görmesi gerekiyor. Öncelikle rengini bilmesi gerekiyor. Normal bir mor kırmızı bir ahtapot yeşile dönebiliyor. Bunun farkında olması gerekiyor. Denizin içindeki herhangi bir cismin şeklini aldığın zaman onun şeklini tanıyabilmesi gerekiyor. Tabii ki bunların hiçbir ahtapotun özelliği değil. Allah'ın ona ilham etmesiyle oluyor inşallah.
Evet, onunla ilgili bir filmimiz var aslında. Evet, videoda. Bunu izleyelim. Evet, bakın. Ahtapotun nasıl kamuflaj yaptığını göreceğiz. Gördüğümüz gibi ahtapot.
Çıktı.
Evet.
Fark etmedik ilk ana kadar. Orada yosun dal parçası.
Yani şimdi bakın. Ağır çekimde tekrar geri gösterecek. Nasıl kamuflaj yaptığını. Ahtapot geliyor bakın. Geliyor. Orada mercanlar, işte kaya var. Ağır çekim bakın. Onun nasıl desenini ve şeklini
şu an ayırt edemeyiz yani. Çevirsek onu bulamayız maşallah.
Mümkün değil bak, ayırt edilmiyor. Yani hiç kimse ayırt edemez.
Bugün bilgisayarda mesela Photoshop yapılıyor. Montaj yapılıyor. Ama arada renk farkı oluyor. İster istemez en iyi kalitede bile ayırt edebiliyorsun. Evet. Montaj olduğunu anlayabiliyorsun. Ama bu canlının hiç öyle bir kendi açısından tecrübesi de yok. Öyle bir bilinci de yok.
Bir kere o rengi bilmesi ona gerekiyor mesela. O rengi bilmeden o rengi geçeceğini nasıl biliyor?
Hayır, zaten
bu, böyle bir zekası yok zaten kendisi.
Bir de şöyle bir durum var. Bilse bile renge nasıl geçecek? Biz de her rengi biliyoruz ama hiçbir renge geçemiyoruz. Bizim DNA'mızda olması gerekiyor bunun. Ya bugün biz mavi rengi biliyoruz diye mavi renge geçemiyoruz ki. Ya da kırmızıyı biliyoruz diye kırmızıya geçemiyoruz. Ama ahtapot yeşil rengi biliyor. Bilmesine rağmen bir de onu geçirebilecek bir DNA'sında bir yapısı var. Ya o yeşil renge dönebiliyor. Bir de baktığımız zaman kendini dışarıdan o şekilde görme şansı da yok. Ama Allah'ın ilhamıyla çok hareket ettiği çok açık zaten. Bu şekilde dönüşmesi zaten, o renge kendini bürütmesi Allah'ın ilhamıyla olan bir şey. O canlı kendisini o şekilde görmesi zaten mümkün olan bir şey değil. Ne bir aynası var hani görebilsin kendini, ne de dışarıdan görebilecek birisi var. Hani biraz daha koyulaş, biraz daha açık yap diye. Tamamen tek başına yapmış olduğu bir faaliyet. Bu da işte Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini ve Allah'ın canlıları nasıl kusursuz ve muhteşem özelliklerde yarattığını gösteriyor bizlere. İnşallah. Çünkü kamuflaj canlısı suda da var, karada da var, havada da var. Allah bütün yerlerde tek tek birbirlerinden farklı özelliklerde yaratmış. Mesela kuştakin, kelebektekinde kanatlarında baykuş gözü gibi var. İşte ahtapotun mesela suda yaşayan bir canlı, suda iki kamuflajı var. Bir de mesela bukalemun herkes biliyordur. Bukalemunların kamuflajı var. O da karada yaşayan bir canlı. Üç türde de, üç farklı çeşitte kamuflajlar görüyoruz biz. Bu da işte Allah'ın bize muhteşem sanatını gösteriyor. Üstün aklını gösteriyor. Her yerde, her konumda hakim olduğunu gösteriyor zaten Allah'ın inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ahtapot'la ilgili bir filmimiz daha var. Onu da izleyelim kamuflajla ilgili.
İlginç bir yöntem kullanır. Kamuflaj. Derisini oluşturan hücreler çevreye otomatik olarak uyum sağlar ve bir ayna gibi vazife görerek renk ve doku açısından ortamı taklit ederler. Ahtapotun gözleri çok iyi görür. Çevresindeki değişiklikleri çok iyi fark eder. Böylece derisinin rengini ve desenini çevreye göre değiştirir. Deri kromatofor denilen özel renk hücreleriyle kaplıdır. Sinir sistemiyle harekete geçirilen küçük kaslar kasılarak bu hücreleri ortaya çıkarırlar ve derisi koyulaşır. Kaslar gevşediğinde ise hücreler küçülür ve derinin rengi açık hale gelir. Farklı renk hücreleri farklı renk pigmentleri taşır ve sayısız renk bileşimi ve deseni oluşmasına imkan verir. Hareketli kaslardan ibaret olan bu avcı, üstün özellikleriyle kendini en iyi şekilde saklayabilen mükemmel bir canlıdır. Ahtapotun kendini diğer canlılardan saklama ihtiyacını hissetmesi ve daha sonra özel renk hücrelerini derisinin üzerine yerleştirmiş olması mümkün değildir. Ahtapotun sahip olduğu bu üstün kamuflaj sistemi, şüphesiz her şeyin bilgisine sahip Yüce Allah'ın kusursuz yaratışına bir örnektir.
Evet, bu yani çok, yani burada derinlemesine düşünülünce çok üstün bir yaratılışla karşılaşıyoruz. Maşallah. Çünkü mesela genetik bilgi dediğimiz DNA nükleotitlerden oluşuyor. Atomlardan oluşuyor neticede. DNA'nın yapısında proteinin kodları var. Genler proteinleri kodluyor. Ve proteinler de amino asit zincirleri. Hangi proteinlerin bir araya geldiğinde hangi yapının oluşacağını ve bu yapının mesela kamuflaj özelliği göstereceğini sadece Allah bilebilir. Kamuflaj derken bakıyoruz, aynı desen bir balıkta oluyor veya ahtapotta oluyor. O desen, o renkler ve o tasarım aynı anda bakıyoruz bir mercan kayalığında ya da işte bir böcekteyken bir yaprakta oluyor. Yaprak şeklinde böcek var. Ama aynı şekilde kurumuş yaprak biçiminde dalların, değil mi, damarlarıyla birlikte.
Kurbağa da var.
Aynı şekilde bu genetik yapı belli proteinler, bambaşka proteinler bir araya geliyor. Böcekte oluşuyor. Aynı desen bambaşka proteinler yine bir araya geliyor ve bu sefer yaprakta oluşuyor. Gerçek bir yaprakta. Ama genetik yapıları özellikleri tamamen farklı birbirinden. Kim bilebilir bunu? Sadece Allah bilebilir. Yani hangi proteinler bir araya geldiğinde nasıl bir yapı oluşacak, nasıl bir organ oluşacak, nasıl bir desen oluşacak? Bunu sadece sonsuz akıl sahibi, her şeyin yaratıcısı olan Allah bilebilir. Yaratılışın çok açık bir kanıtı. Yani bir tek bununla herhangi bir insan iman eder zaten. İnşallah. Yani bunu, değil mi? Kamuflaj özelliği veya canlılardaki fedakarlığı gördük bir. Ne alaka? Yani ahtapot 6 ay boyunca ölümüne yavrularını koruyor. Ölüyor yani onun sonucunda. Ölümüne yani. Orada,
bir insana deseniz evet, ki 6 ay ömrün kaldı, yapmaya çalışacağı en iyi şeyleri yapmaya çalışır mesela. O ahtapotta öyle bir şey yok. Tamamen yavrularına fedakarlık göstererek kıpırdamadan orada hayatını sürdürüyor. Ölümünü bekliyor yani.
Tabii.
Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bunlar mesela evrimcilerin zaten aşama aşama gelişimin olmayacağını gösteren nedenlerden biri bu kamuflajla ilgili olan gerçekler. Çünkü bu canlının kademe kademe böyle bir şeyi edinebilmesi mümkün değil. Yani bunun bir kere bilgisine sahip değil zaten. Yani pigmentlerinin nasıl değişebileceğinin bilgisine sahip değil ki bunu kendisine sonradan yapabilsin. Öyle bir özelliği de yok, öyle bir bilgisi de yok, öyle bir deneyimi de yok. Hani bunun okulunu okuyan insanlar dahi bunun bilgisini kendi üzerine ekleyemezler. Ancak mesela olan bir şeyin üstünden var olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte ahtapotun özelliğine bakıyoruz. İşte pigmentleri var diyoruz. Kas hareketleriyle değişebiliyor diyoruz. Ama bir pigmenti aynı şekilde biz yapamıyoruz. Ya da biz uygulamasını göremiyoruz. Ve şöyle bir gerçek var. Şimdi Allah bütün canlıları dediğimiz gibi farklı kamuflaj özellikteki canlıları yaratmış. Şimdi bu canlı hep mükemmel şekilde sudaki canlı, sudaki ortama göre kamuflaj oluyor. Yani gidip de karadaki bir parçaya göre değil. Mercanlara göre, taşlara göre, yosuna göre. Mesela işte böceklerden bahsettik. Böceklerde yapraklara göre oluyor. Gidip mercana göre olmuyor mesela, taşa göre olmuyor. Ya bu da zaten ikisinin aslında bir arada yaratıldığını gösteriyor. Yani Allah bu canlıyı yaratırken bu özellikleriyle beraber var olduğu andan itibaren yarattığını gösteriyor bize. Çünkü tam ortamında, tam olması gerektiği yerde ve kusursuzca. Bu bile bize zaten evrimin olmadığını gösteriyor. Çünkü biz baktığımız zaman hiçbir kusursuz canlı göremiyoruz. Evrim olmuş olsaydı birçok asimetrik, birçok kusurlu ve birçok yerinde uyumlu olmayan canlıların yaşaması gerekirdi. Ama biz böyle bir şeyin konusunu bile görmedik. Hiçbir zamana kadar böyle bir şeye şahit bile olmadık. Bu da bize zaten yaratılışın olduğunu çok net olarak gösteriyor inşallah.
Evet. Maşallah. Yani bunu mesela en çok itiraf eden Darwin. Biraz önce canlılardaki fedakarlığı gördük, değil mi? Canlılarda içgüdü olarak adlandırdıkları, yani evrimciler içgüdü olarak adlandırıyor. Halbuki Allah Kur'an'da bize Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini bildiriyor. Bakın diyor ki bu canlılardaki davranışlar, mesela ahtapotun fedakarlığı olabilir, arıdaki davranışlar. İçgüdüler diyor Charles Darwin, doğal seçmeyle, doğal seçme dediği işte o doğal seleksiyon dediği tesadüfün Latince adı o yani, tamam mı? Tesadüfe. Doğa ne seçebilir doğa? Yani bir şey seçemez zaten. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Yani bir davranış yoktan oluşabilir mi veya değişebilir mi doğanın, taşın toprağın kayanın müdahalesiyle? Onu sorguluyor şimdi Charles Darwin. Bakın diyor ki, arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Ne diyeceksin? Allah yaratmıştır diyeceğiz.
Hatta ayeti de var, evet. Allah bildiriyor Nahl suresinde. Arıların bizlere bal yapmasını Allah onlara emretmiş. Vahyettin'i söylüyor arıya. 1400 sene önceden bize bildiriyor. Arılar var olduğu günden beri hep insanlar için bal yapıyorlar. Kendilerinin çok çok daha fazlası bir üretim yapıyorlar. Yani kendi kullanabilecekleri, beslenebileceklerinin çok daha fazlasını yapıyorlar. Evet. Bunu neden yapıyorlar? Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri için. Ya bize, insanlara faydalı olmaları için. Allah çünkü şifa vardır diyor arının ürettiği balda bizler için. Bu şekilde de bizim mesela, bizim faydamız için arıların bu üretimi yaptığını görüyoruz. Bir de doğal seçim dediği olay, seçmek dediğimiz akıl ürünü gerektiren bir şeydir. Yani biz mesela bir seçim yaparız, bir şey görürüz, dersiniz ki hani bu mudur, bu mudur dersiniz. Seçim akıl vardır dersiniz, bunu seçtim dersiniz. Ama şimdi bu canlının bir şey seçme olasılığı yok. Çünkü çoğu canlıda zaten beyin yok, sinir düğümleri var. Yani çok küçük nokta halinde birbirlerinin nöronları var. Bu ancak bunlarla hani beyin hücrelerinden iletişim sağlanıyor. Burada hiçbir şekilde akıl yok, bir şuur yok, mantık yok. Ama canlılar bunu yapabiliyorlar. Bu da işte bize Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini gösteriyor zaten bu canlıların. Akılsız, şuursuz olmasına rağmen.
Tabii yani doğal mesela şimdi o kadar mantıksız ki yani böyle bakıldığı zaman. Ama bu böyle büyü gibi. Koskoca adamlar bu saçmalıklara inanıyorlar. Doğal seçilim ne demek diyor. Tabii ki diyor doğa seçer. Neyi seç? Mesela şimdi gözün oluşumunu düşünelim. Hiç yoktan, göz yokken, onların deyimiyle işte doğa yani taş, toprak, hava ve su. Doğa bundan oluşuyor. Doğa diyecek ki ya bu canlının görmeye ihtiyacı var ama hiç göz yok daha. Öyle bir varlık yaratılmamış. Yani göz yok, görmenin ne olduğunu bilinmiyor ama doğa bunu biliyor. Saçmalığa bakın, taş, toprak, kaya bunu biliyor. Diyor ki bu canlı diyor, ya diyor öyle bir organ yapalım ki diyor, atomlar bir araya geliyor. Bu diyor dışarıda da diyor fotonlar var diyor, bu atomlar diyor foton salgılıyor diyor, ben biliyorum diyor bu fotonları. Bu fotonları algılayacak bir organ oluşsun diyor. Ve bunu birer birer böyle amino asitleri birbirine ekleyerek, proteinleri birbirine ekleyerek, ama onlar hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramadı herhalde. Bakın şimdi evrimin kendi içindeki kendi mantığıyla da çöküyor, mantıksızıyla da çöküyor. Çünkü onlar diyor ki işe yaramayanlar yok olur, elimine olur, değil mi? Onu iddia ediyorlar. Doğal seleksiyon güya işe yaramayanları bir baskı meydana getirip canlılardan elermiş, yok olacak. Ulan o zaman tersten düşündüğün zaman hiç işe yaramayan proteinler, gözün parçaları bir araya gelip gözü nasıl yapsın? Hiçbir işe yaramıyor ki. Çünkü gözün merceği kusursuz olarak olsa, ama kusursuz olsa o da olmaz da. Bir tek mercek orada oturuyor. Ne işe yarayacak? Doğa ona dur, mercek göze yarayacak. O zaman ona bir de kornea takalım. Ya bu ikisi bu yeterli değil. Bir de oraya kirpikle şeyde göz kapağını da koyalım. Ya gözyaşı bezi lazım. Şimdi ona sürtünecek mi diyecek? Yani bu kadar kepazeliğe inanmaları insanların hakikaten mucize. Bu da Allah'ın varlığının kesin delili. Ya bu kadar saçma bir şeye insanların inanması ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Normal şartlarda hiçbir akıl sahibi insan, yani 5 yaşın ve 7 yaşındaki bir çocuğun aklına sahip bir insan asla inanmaz böyle bir şeye. Ama dünyanın %99'u inanmış. Bu da mucize. Çünkü Allah deccaliyetin sistemini yaratıyor inşallah ve Mehdi'sini yaratıyor. Bütün bunları yıkacak ahir zaman en büyük Hatemül Veli'yi gönderiyor inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'yi gönderiyor ki deccaliyeti de en yüksek şekilde, en şiddetli şekliyle yaratıyor. Çünkü Darwinizm masum bir pagan dini değil. Bu zeminde işte görüyoruz PKK mesela, komünist terör ortaya çıkıyor. Dünyanın her tarafını komünizm yaktı, yıktı. Rusya komünist oldu, Çin komünist oldu, Kamboçya, Vietnam, Küba, say say bir dünyanın yarısı komünist oldu ve her yerde kan döküldü. 20. yüzyıl kan gölüne döndü. Niye? Bu Darwinizm saçmalığı yüzünden. Ayrıca bu da yeterli değil. Bir de faşizm ortaya çıktı. Değil mi? Irklar arası çatışma vardı dendi. Neye dayandırdı bunu Adolf Hitler? Hitler ve Alfred Rosenberg kurucuları faşizmin. Dediler ki Charles Darwin, ne diyor Hitler? Kuzey Alman ırkını çıkarın diyor. Irklar arası mücadeleyi savunuyordu, çatışmayı savunuyordu bu Hitler. Geriye diyor maymun dansından başka bir şey kalmaz. Ne yaptı o zaman? Milyonlarca insanı katletti. Bakın işte Darwinizm insanları ne hale getiriyor? Bu faşizm, komünizm saçmalığı. Mesela bakın Hitler'in bir kafa yapısını görelim. Böyle bir adam meydana getiriyor. Bakın Darwin sistemde eğitildiği zaman onun kaçınılmaz sonucu olarak bunlar çıkar. Yani Darwinizm şimdi 20. yüzyılda faşizm, komünizm oldu ama siz Darwin eğitimle devam edin. Hep faşizm, komünizm yine olur. Bu devam ettiği süre içerisinde. Onun için PKK alıyor. Bir versiyonu. Ben de Lenin'im diyor zaten. Yani Lenin'in devamıyım diyor. Birinin adı Lenin, Vladimir Lenin. Öbürünün adı Abdullah Öcalan. Ama kafa yapıları aynı. Söylüyor zaten. Ben de Lenin'im diyor. Ben de onun gibi düşünüyorum diyor. Ve onu uyguluyor zaten. Mesela faşizm için de geçerli bu. Gerçi faşizm, hocamız söyledi. Bu çok önemli. Yani komünizm faşizmden ayrılması gerekiyor. Çünkü Darwinizm ortak zemininde oturmalarına rağmen ikisi de psikopat bir hareket. Yapısal farklılıkları var. Bilimsel mücadele verirken komünizm hedef aldığınızda onun bilimsel çalışması farklıdır. Orada diyalektik materyalizme yönelirsiniz. Darwinizmi çökertirsiniz. Diyalektik materyalizm ve şiddet ve terörün geçersizliği ve komünist fikirlerin neden yanlış olduğunu ortaya koyarsınız. Sınıflar arası çatışmayı savunuyor çünkü. Burada da ırklar arası çatışma vardır. Buradaki bilimsel çalışma ondan farklıdır tabii ki. Yine Darwinizmi hedeflersiniz. Ve bu ırkçılığın neden yanlış olduğunun, bilimsel geçersizliğini, faşizmi ortaya koyarsın. Mesela bakın Hitler nasıl bir psikopat meydana getiriyor? Darwinist eğitimden geçmiş bakın bir adam. Mussolini. Ya şimdi mesela insan hayret ediyor hakikaten. Ama bu yani bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Yani bugün yine Darwinizm'in açık bıraktığında yine olur bu. Yani böyle bu şaşıracak bir şey yok. Yani 1940'larda böyle oldu ama 1940'larda da Darwinizm savunuluyordu. Günümüzde de savunanlar var. Hatta 1940'ların bilgisiyle hareket ediyorlar. Yani genetikten haberleri yok, moleküler biyolojiden haberleri yok. Ya da bir kısmında var ama yokmuş gibi takılıyor. O da ayrı konu. Ama yani bu kaçınılmaz bir sonuçtur işte bu. Yani kafa yapısını, ruh halini bozar insanın. Çünkü haşa bir yaratıcının varlığını inkar ediyor Darwinizm. Ne diyor? Sen diyor kendini, hayatını diyor tesadüfe borçlusun diyor. Tesadüf seni meydana getirdi diyor. Haşa. Değil mi? Doğadaki bir takım atomlar bir araya gelip göğe şuursuz atomlar seni yaptı diyor. Yani diyor Sümerler de bunu diyor zaten diyor. Mısır'daki Firavun da şaşırıyor hatta sen de ona söyleyince Mısır'daki Firavun'dan Mısır'daki Firavun'a inanılır mı deyince o sana şaşırıyor bazen yani. Ama Allah diyor şeytanın Allah'a sınırım asıl şaşıracaksan diyor onların diyor toprak iken biz mi yeniden diriltileceğiz demeleridir diyor inşallah. Darwinizm hakikaten çok şaşırtıcı, hayret verici. Yani bu psikopatların fikirleri çok hayret verici. Komünizm de öyle. Ya dünyanın yarısı komünist olmuş. Resmi rakamlara göre 150 milyon insan katledilmiş ki bu gerçek rakamlar bunun çok çok üstündedir. Yine bir takım adamlar çıkıp komünizmi savunuyorlar. Çünkü çok net hocamız yani analizleri maşallah yani bu dünya çapında komünizmi ezebilecek bir kişi var Allah'ın dilemesiyle inşallah. Hocamız o da. Ya başka kimse yapamaz bunu. Çünkü Darwinizmi yıkacak da bir kişi var. O da hocamız Allah'ın dilemesiyle. Yani bunu çünkü hocamız olduğu için söylemiyoruz. 30 yıldır bütün dünya gördü bu gerçeği artık. Herkes söylüyor zaten. Fransa'da diyorlar. Yani Harun Yahya geldi bittik battık mahvolduk falan gökten. Atom bombası yağıyor gökten. Felaket yağıyor dediler yaralı çatlası geldiğinde. Hiçbir şey yapamadılar. Aynı şekilde İtalya'da haberler böyleydi. Belçika'da böyleydi. Hollanda'da böyleydi. Ya kimse çıkıp da bir şey söyleyemiyor. Sadece kabulleniyorlar. Ondan sonra rahatladılar. Sesleri çıkmıyor şimdi. Neden? Diyor hocalar mesela orada son basın haberlerinde Fransa'daki lise hocalarını konuşturuyorlar. Ya diyorlar biz kimseye artık anlatamıyoruz Darwinizmi. Harun Yahya var diyorlar. Maşallah. Maşallah. Ne güzel. Sen de rahat et. Yani onlar da rahat edecekler. Çünkü böyle psikopatlarla işte Hitler Mussolini'yi gördük ama Lenin'in fikirlerine bakıyorsun böyle. Mao böyle 60 milyon adamı kesmiş. Ondan sonra Stalin Adamı her gün sabah liste getiriyorlar, ölüm listeleri. Muazzam bir katliam yapıyor. Bakın diyor ki, bir kişiyi öldürmek diyor, bir kişinin ölümü diyor trajedidir diyor. Ya bir kişi trajedidir diyor. 1 milyon diyor istatistiktir diyor. Yani psikopatlığın sınırı yok. Niye? Yani bu sadece Lenin'in veya Stalin'in bireysel bir deli olmasından kaynaklanmıyor. Komünizm adamı bu hale getiriyor. Darwinist, materyalist eğitim insanı bu hale getiriyor. Ya onun gibi çok adam var. Zaten mesela şimdi Hitler'i görüyoruz burada. Hakikaten çok şaşırtıcı. Herif psikopat. Ama o gün milyonlarca insanın arkasından gitmedi mi? Çünkü niye onlara Darwinist, materyalist eğitim veriliyordu? Hitler'i hatta haşa ilah gibi görüyorlardı. Hayretler diye bütün milyonlarca Alman o dönemde, o dönemin yani yaşayan insanları ellerini kaldırıp onu selamlamıyorlar mıydı? Savaşa girdiler. Ya insan der yani oğlum Hitler dersen manyak mısın der. Niye savaşa girelim demediler. Değil mi? Almanya'yı savaşa soktu. Oraya saldırdı, buraya saldırdı. Sonra zaten yıkıldı yani yok oldu. Değil mi? O Avrupa mahvoldu o dönem. Milyonlarca insan, 85 milyon insan ölüyor o dönemdeki psikopatlıklar yüzünden. Bir kişi de çıkıp ya siz ne yapıyorsunuz demiyor. Çok doğal bir şeymiş gibi savaşıyorlar. Çünkü hepsi Darwinist, materyalist eğitimle büyümüş. O zaman neyi düşünüyorlar? Herkes bir hayvan, haşa. Varlığını tesadüfe borçlu olduğu bir hayvan. Hayvanlar da çatışır diyor. Biz de çatışacağız diyor. Zaten böyle ilerleyeceğiz diyor. Nasıl ilerleyeceğiz başka diyor. Kan dökerek diyor. Çatışarak ilerleyeceğiz diyor. Hitler diyor ki çatışma diyor, ırklar arasındadır diyor. Komünizmde diyor ki yok diyor. Sınıflar arası çatışma vardır diyor. Yani aslında bu bakımdan temel olarak aynı ikisinin bir farkı yok. Ama yapısal farklılıklar olduğu için yani o hocamızın üzerinde durduğu konu. Yani Sayın Başbakanımızın özellikle istirham ediyor hocamız değil mi? Onun komünist bir hareket olduğunu adlandırması. Faşist dendiği zaman bütün hedef sapıyor. Yapılacak çalışma tamamen yanlış bir yöne gider. Komünizm durmaz o zaman. Daha ortam olarak ilerler. Halbuki komünizme karşı yapılacak bilimsel çalışma, komünizmin bu temel mantıklarını esas alarak siz bilimsel delil getirdiğiniz zaman komünizm yıkılır. Faşizm hedef alırsanız komünizm yıkılmaz dedi hocamız. Yani o apayrı bir şey olur ve yanlış olur. Zaten faşizm de günümüzde hakikaten lokal olarak var. Neonaziler böyle birkaç tane grup vardır dünya çapında. Ama asıl hakim olan komünizmdir. Değil mi? Komünizm hala hayatta her yerde. Hocamız mesela çok önemli bu. Dedi ki Amerika ve Avrupa ekonomik krizde daha da zor duruma düşecekler. Ve bu zor durumda öyle bir hale gelecekler ki deccaliyet, yani deccaliyet sistemi komünizmi yeni bir alternatif olarak ortaya koyacak dedi. 3 gün sonra Amerika'da New York'taki o Wall Street'te olan saldırılarda, şeyde ayaklanmalarda veya gösterilerde komünist pankartlar açıldı. Che Guevara'nın resimleriyle böyle hatırlarsanız.
Evet.
Hemen anında yani maşallah Allah'ın dilemesiyle hocamızın söyledikleri 2000'den fazla söylediği birer birer hemen gerçekleşiyor Allah'ın ilhamıyla inşallah. Hareket ediyor. Çok net yani teşhisleri. Hakikaten Allah gösteriyor. Allah ilham ediyor. Hocamız görüyor, teşhis ediyor, söylüyor. Hemen akabinde oluyor. 3 gün sonra oldu bu. Komünist pankartlar açtılar. Yani nereye gittiğini görüyor. Onun için komünizm ezilmesi gerekiyor. Onun için dedi hocamız yani hem Türkiye'de hem dünyada komünizmi ezeceğiz Allah'ın i̇nşallah. İzniyle. İnşallah. Dedilerle.
Bu da zaten bugünkü bizim daha doğrusu Türkiye'nin 30 yıldır başında olan belanın çözümüne neden olacak. Çünkü eğitimler hep o yönde. İnsanların da tam aksine öğretilmesi lazım. Zaten biz mesela nasıl söylüyoruz? İnsanlara bilimsel olarak anlatıldığı zaman Allah'ın varlığı, zaten Allah'ın olmadığına dair olan sözlere kesinlikle inanmaz. Çünkü bilimsel gerçekler var. Onlarınki tamamen sözde. Ama Allah'ın varlığıyla Allah'ın varlığı anlatılmak istersin. Bilimsel olarak anlatırsınız, ispatlı olarak anlatırsınız, delille anlatırsınız. Birçok anlatma yöntemi var. Ve gerçekle yani bilimsel konuşuyoruz mesela. Bilimsel olarak anlatıyoruz. Bunlar gerçek, kanıtlı zaten. Evrimciler ne yapıyorlar? Hiçbir şey bilimsel konuşmuyorlar. Hiç bilimsel bir şekilde karşımıza çıkmıyorlar. Hep çıktıkları tamamen sözlerle ve karma karışık cümlelerle insanların kafasını karıştırmaya yönelik. Hani biraz bu konuyla ilgili bilgisi olmayan bir insan dinlese der ki ya bu adamlar çok önemli bir şey anlatıyor herhalde. Bu adam böyle söylediğine göre demek ki böyle bir şey olabilir diye düşünceye kapılabilirler. Çünkü tamamen karmaşa anlatıyor ve dinleyen insan da hiçbir şekilde kelimelerinden tek bir cümle dahi anlamaz.
Evet.
O sarf ettiği belki yarım saat boyunca konuşsun. Öyle kelimeler kullanıyor ki dinleyen bir insanın kendisi de zaten ne anlattığını bilmeyerek söylüyor da kelimeleri öyle seçip söylüyor.
Zaten hatta diyor ki ben o kelimeler dışında konuşacaksam yayını yapmayayım diyor, gideyim diyor. Bazı kanallarda çıkıyorlar. program yapmak için. Bu kelimeleri, lügatları kullanmazsam diyor, anlatamam ben bu konuyu diyor. Ben gideyim o zaman
diyor. Diyor ben bu terminolojiyi kullanmadan diyor konuşamam diyor. Çünkü ispatla açık net konuşsa herkes anlayacak. Şunu diyecek yani işte tesadüfen arabada odaya arabanın parçalarınızı koyuyorsunuz. Araba kendi kendine oluyor. İşte tesadüfen siz oldunuz dese kimse buna inanmayacak zaten. Ne yapıyor? İşte diyalektik diyor. İşte başka kelimeler kullanıyor. Yabancı kelimeler kullanarak, Latince kelimeler kullanarak insanları bu şekilde etkilemeye çalışıyor. Çünkü Türkçe zaten anlaşılır bir şekilde anlatsan insanlara. İnsanlar dinlediği zaman ne diyorsun derler. Ama o da bildiği için bunu, hani kendisi de aslında inanmadığı için o yüzden dolayı da bu şekilde anlatıyor. Adam diyor ki, geçen öyle çıkıyor bir tanesi. Diyor ki, babam var, ben varım, oğlum var diyor. Ben ara geçiş formuyum diyor. Kendini ara geçiş formu olarak görüyor. O yüzden hani hiçbir bilimsel kaynağı yok zaten. Hiçbir bilim bilmiyorlar. Hiçbir bilgileri yok. Bundan dolayı da insanlara bu şekilde aldatmacaya yönelik şekilde davranıyorlar. O yayınlardan da bir tanesi.
Gösterelim o zaman. Madem bahsettik böyle.
Anne babama benzerliğim var, benim çocuğum bana benzer var. Çok basit anlatıyorum. Tamam mı? Üç kişi koyuyorsunuz yan yana. Babam, ben, oğlum. Üçümüz birbirimize benziyoruz. Ve ufak ufak kademe kademe farklılaşıyoruz. Benim ara geçiş olma durum, benim ara form olma durumum, benim çabuk...
Kendini ara geçiş formu gerektirmez diyor. Ara geçiş formuyum.
Kendini ara geçiş formu kabul ediyor.
Ama biz bunu açıkladık. Yani şimdi bu arkadaş burada, bu kişi, bu zat... şunu hedefliyor. Şimdi hocamız dedi ki, yani benim tahminim başka bir açıklaması olamaz bunun. Çünkü bilimsel hiçbir yönü olmadığı için. Şimdi 10 trilyon teklif etti hocamız. Ara geçiş formu getirene. Dedi ben 10 trilyon vereceğim dedi. O zaman ne yapacak? Belki de herhalde diyecekti ki ya ben ara geçiş formuyum ya şu 10 trilyonu bir rica ettik diye. Bakın öyle yani aslında öyle patolojik de olmak da gerek. Tamam patolojik değiliz. Ya 10 trilyonla yani lütfen bir şey etsek yani ara geçiş formu dediniz. Siz ben de geldim buraya.
Kendisi geldi abi. Ya fotoğrafa gerek yok. Kendisini yani, ara geçiş formu olarak görelim.
Şimdi bakın ara geçiş formu bir kere bir bilimsel cevap verelim. Genetik genler vardır DNA'nın üzerinde. Protein kodlayan bölgeler. Kromozomlar var. Mesela insanda 23 çift kromozom var. Anneden ve babadan gelen kromozomlar. Bunlara homolog kromozomlar deniyor. Bunların üzerindeki genler aynı özellikleri kontrol ediyorlar. Mesela deri rengini kontrol eden birden fazla gen var. Yani en az 3 tane daha fazla olduğu düşünülüyor. Bunların kombinasyonları, değişik kombinasyonları değişik ırkların deri renklerini meydana getiriyor. Yani siyah deri rengi oluyor. Kızıl derilerin kızıla kaçan deri rengi oluyor. Sarı ırk, işte ondan sonra beyaz Avrupalı gibi, Kafkasyalı gibi deri renklerini meydana getiriyor ama zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonu. Peki bu kombinasyonlar nasıl oluşuyor? Şimdi onu hep birlikte görelim. Mayoz bölünme diye bir bölünme var. Vücudumuzda yani insanın biliyorsunuz yumurta hücreleri, erkekte sperm hücresi vardır, kadında da yumurta hücresi var. Bu hücreler oluşurken kromozom sayısı yarıya indirilir. Ve iki hücre bir araya geldiğinde 23 kromozom, 23 kromozom daha kaç ettik? 46 insanın kromozom sayısı oluşur. Vücudumuzdaki yarı kromozom sayısına sahip tek hücrelerdir. Bunların hazırlanışında işte mayoz bölünme diye bir özel bir bölünme şekli oluşuyor. Şimdi onun ne olduğunu hep birlikte görelim bakın. Evet, mayoz bölünmeye hazırlanan bir hücre görüyoruz. Önce görünmeyen kromozomlar, DNA ipliklerinin yoğunlaşmış hali görünür hale gelmeye başlıyor. Bu çok önemli bir özelliktir çekirdeğin içerisinde. Sadece bölünme sırasında bu böyle oluyor. Bakın. But as the DNA condenses, each chromosome finds its homologous counterpart. Homolog çiftini buluyor. Yani anneden ve babadan gelen kromozomlar, aynı özellikleri olan kromozomlar eşleşiyor birbiriyle. Her bir kromozomun yapısı farklıdır. Mesela bir kromozomda ortalama 180 milyon tane nükleik asit olabiliyor. Tek bir kromozomda. Öyle yapıları var. Anneden babadan gelen aynı özellikleri kontrol eden kromozomlara da homolog kromozomlar deniyor. Onlar karşılıklı bir araya geliyor şimdi bakın bölünme esnasında. Bunlar da aynı özellikleri kontrol ediyorlar. Dolayısıyla şunu gösteriyor bize. Tek bir özelliği kontrol eden birden fazla gen var. Değil mi? Genetik yapı var. Birden fazla. O kromozom da ayrı, bu kromozom da ayrı. Bunların kombinasyonunda insanlar arası bireysel farklılıkları ve ırklar arası farklılıkları meydana getiriyor. Evrimle hiçbir ilgisi yok. Çünkü zaten baştan beri var olan genetik bilgi olmuş oluyor. Devam edelim. Next comes the first shuffle of nature's genetic deck. The two homologs trade genes in a process called crossing over. Bakın şimdi crossing over denen bir mekanizma yaratmış Allah. Mükemmel bir mekanizma. Kromozomlar genetik bilgiyi aralarında değiştiriyorlar. İşte bundan dolayı hiçbir insan başka bir insana benzemiyor. Tek yumurta ikizleri hariç. Değil mi? Her insan birbirinden mutlaka farklıdır. Bundan dolayı kardeşler vardır mesela. Dedi ya o biraz önceki o konuşan kişi. Hiçbir şeyden haberi yok. Ne moleküler biyoloji biliyor, ne genetik biliyor, ne paleontoloji biliyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Halbuki kardeşler arasındaki farklılık crossing over denen genetik yapının, yani anneden babadan gelen kromozomların genetik bilgi değişiminden dolayı kardeşler arasındaki o farklılık meydana geliyor. Evrim neresinde bunun? Yeni genetik bilgi yok ki. Yani evrimcilerin iddia ettiği ara geçiş formülüyle hiç alakası yok. Charles Darwin de onu söylüyor. Yani bunun, yani Charles Darwin evrimin ne söylediğinden de haberi yok. Ara geçiş formülü, türler arası ara geçiş formülü oluyor. Yani bir tür var. Mesela ne iddia ediyorlar? Balık var diyor, kara canlısı var diyor. Arasında diyor patolojik asimetrik geçişler görülecek diyor. Yani balık yavaş yavaş kara canlısına dönecek. Ara geçiş formu bu. Hiçbir şeyden haberi yok. Aynı kardeşe kimse ara geçiş formu falan demiyor. Zaten evrimle alakası yok bu anlattığının. Şimdi devam edelim. Bakın crossing over nasıl oluşuyor? Kromozomları görüyoruz. Bakın tam aynı hizada kromozomlar mükemmel bir mekanizmayla. Bunun genetik mekanizması da daha yeni yeni çözülüyor. Bilgi değişimi oluyor aralarında. Ve böylece anneden ve babadan gelen kromozomlar farklı genetik bilgiye sahip oldular. Bundan dolayı. Yani eğer bu crossing over mekanizması olmasa birbirinin tıpatıp aynısı olan kardeşler olabilir hakikaten. Ama asla olmaz crossing over mekanizması olduğu için. Çünkü annenin kromozomdaki genetik bilgisiyle babanın kromozomundan gelen genetik bilgi hep birbiriyle değişiyor dikkat ederseniz.
Evet. Böyle tıpatıp mesela benzeyen ikizlerde bile hocam çok ufak bir ayrıntı oluyor. Tek yumurtalarda bile, bizim tek yumurta arkadaşlarımız vardı. Yani küçük bir ayrıntı oluyor, onu fark edebiliyorsun. Tamamen mesela yabancı bir kişi baktığı zaman aynı gibi geliyor ama iyi tanıyan biri küçük bir farktan anlayabiliyor.
Bakın size o zaman ben bir resim göstereyim. Tek yumurta ikizi olmak bile bazen aynı olmaya yetmiyor. Hemen hazırlıyorum. Evet. Bakın bu çok ilginç
çok
bir
resim. Çok delili var, evet.
Çok ilginç bir resim göstereceğim ben şimdi.
Bu işte evet. O farklılığın olduğunu gösteriyor. Bu işte farklı ırklar, farklı milletlerin olmasında bu verilerin olmasından kaynaklanıyor. Yani bu bilgilerin zaten DNA'da var oluyor olması. Olmayan bir bilgi ortaya çıkmıyor zaten. Yeniden olan bir bilgi yok. Bu benzerlikte aynı o şekilde oluyor. Yoksa herkes birbirine benzeyecekti. O ara geçiş formu olarak kabul
bakın
eden
burada kendini. Şimdi iki tane tek yumurta ikizinin resmini görüyorsunuz. Bunlar tek yumurta ikizi. Fakat farklı ortamlarda yetişmişler. Bayağı bir farklılık meydana gelmiş gördüğünüz gibi. Değil mi? Yani insan hani birinin saçını boyasanız böyle, kıyafetlerini değiştirseniz aynı tişörtü giymişler ama bayağı farklı görünüyorlar. Yani kardeş olduğunu bile anlamak zor olabilir. Evet. Bu da çok ilginç. Hakikaten yani yetiştiği ortamlar, beslenme şartları, değil mi? İnsanın şeyi görüntü olarak bir farklılık meydana getiriyor. Ama ikisinin derisinden mesela biz iki tane hücre örneği alsak, genetik yapılarını karşılaştırsak tıpatıp aynısı birbirinin. Fakat önemli özellikler meydana geliyor. Şimdi bunu ilerideki programlarda değinelim. DNA'nın genlerin yapısında ki organ farklılaşmasında da bu çok önemli. Bazı mesela maddeler ekleniyor. Metilasyon deniyor buna. Metil denen bir kimyasal bağ ekleniyor genlerin üzerine. O genlerin aktivitesi değiştiriliyor. Yani farklı aktiviteler meydana getirebiliyor. Bunlardan dolayı ki başka mekanizmalar da var. Bunları da detaylı olarak anlatalım. Hücreler birbirinden farklılaşıyor. Aynı genetik bilgiye sahip olmasına rağmen mesela bir hücre deri hücresi oluyor. Öbür hücre tırnak hücresi oluyor. Ya da diş hücresi oluyor. Ya da beyin hücresi oluyor. Sinir hücresi oluyor. Tamamen farklı hücre birbirinden. Ama genetik bilgiler aynı. İşte bunu meydana getiren bazı mekanizmalar yeni yeni keşfedilmeye başlandı. Aslında çok o da yaratılış mucizesi. Nereden biliyor hangi hücre hangi genleri kullanacak? Birdenbire deri hücresinde sadece deri hücresi meydana getirecek olan genetik genler aktif hale geçiyor. Sinir hücresi yapacak genler veya göğüs hücresi yapacak genler baskı altında tutuluyor hayat boyu. Kim söylüyor buna deri hücresine? Ya sen deri hücresi ol. Nasıl deri hücresi olacağım diyor. Şu genler diyor. Binlerce gen var. Sadece onları aktif hale getirirsen sen diyor deri hücresi olacaksın diyor. Ve bu mekanizmalar işliyor kusursuz bir şekilde. Yani üstün bir yaratılış var. O kadar detay var ki genetikte. Yani insanın aklının kavrama sınırlarının ötesinde proteinlerin yapısı, meydana onların işlevleri, genetik bilgideki muazzamlık. Bakın bir örnek, neyse vaktimiz bitiyor galiba. Gelecek programda evet. Örnek verelim. O kadar kompleks genler var ki, gen deyince geçmemek lazım. Onun örneklerini gelecek programda vereceğiz inşallah. Yani insan hakikaten hemen iman eder. Bunlar dünyaya, dünya televizyonlarında, BBC'de, işte ondan sonra CNN'de, New York Times'ta böyle bir kere anlatılsa, hocamızın bu verdiği örnekler, iman hakikatleri, ama dünyada aynı anda bütün dünya imana gelir. Ama o dönemde hızla gidiyoruz Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle. Yani bu dünyadaki değişim, Darwinizm ve materyalizm hakikaten tepe taklak gitmiş olması, ki hocamız belini kırdı, yetmedi. Çünkü beli kırılan adam yani üst tarafıyla bir şeyler yapabilir. Yani beli kırılanları tabii tenzih ederiz. Onların bir rahatsızlığı var. Allah imtihan ediyor. Ama Darwinizmi düşünürsek, belini kırılan Darwinizm biraz hareket yapabilirdi. Beynini patlattı fikren. Bilimsel delillerle hiç kolunu kaldıracak hali kalmadı. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, 350 milyon tane fosil balyoz gibi indi dünya çapında ki her gün yeniden vurmaya devam ediyor. Hocamız programımızda anlattığı iman hakikatleri. 300 kitap, 800 internet sitesi. Rusya'da böyle büyük bir, Rusya'nın en büyük gazetesinde haber çıkmıştı. Harun Yahya'nın internet imparatorluğu diyordu. Maşallah. Hakikaten imparatorluk gibi maşallah. Yani internete giren birinin hocamızın sitelerine ulaşmaması mümkün değil. O eserleri okumaması ve ikna olmaması mümkün değil. Oraya gidiyor bütün dünya. Yani alenen dinsizlik tepe taklak gidiyor. Ve muazzam bir dindarlaşma var dünya çapında. Etkileri görülüyor. Ama bunları Allah böyle bir insanın aklının ihtiyarını kaldırmayacak şekilde yaratıyor inşallah. Yani deccaliyetin bu kadar azgın hale gelmesi ve yıkılıyor olması aynı zamanda böyle. Değil mi? Yani 80'li yıllarda, 70'li yıllarda kesin olarak hakimdi dünya. 70'li yıllarda Darwinizm. Şimdi kesin olarak çöktü Allah'ın dilemesiyle. Bunlar çok büyük gelişmeler.
Yani. Ve şey, adetullah gereği oluyor hepsi. Yani birden olmuyor. Hani bazı insanlar böyle sanki sihirli değnekmiş gibi bekliyor. Ama öyle değil. Allah çünkü aklın ihtiyarını alınmaması için hep bu gelişmeleri kademe kademe yavaş yavaş gösteriyor bizlere. Ya bu mesela çalışmalar sonucunda Darwinizmin artık yerle bir olduğunu görüyoruz. Birden olmadı. Tıpkı da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyada sağlayacağı adalet, eşitlik gibi. Ya her şey böyle yavaş yavaş, hani insanlar göre göre, birden aniden bir değişim değil de yavaş yavaş bir geçişin olduğunu göreceğiz. Hani iyiliğe, doğruluğa doğru. Allah zaten, Allah'ın vaadi de var Kur'an'da. Peygamberimiz de hadislerinde birçok kere belirtmiş ve 200 tane alametten bahsediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çıkışıyla ilgili. Bunların da yaşandığını günümüzde görüyoruz zaten.
Ama bu yani zor bir şey değil. Mesela bugün çok önemli bir bağlantısı vardı hocamızın İsrail'le. İsrail'le önüne gelen bir entelektüel, gazetelerde yazılar yazan birisiyle konuştu. Yani dedi, burada dedi çok önemli bir nokta var dedi hocamız. Yani özetle detaylı olarak sordu. Zaten o da söyledi yani tamamen dedi, bakış açımı değiştirdiniz dedi. Yani hakikaten öyle bir tablo koyuyoruz ki önüme dedi. Buna inanmamak mümkün değil. Yaklaşık olarak bunları söyledi. Şunu söyledi hocamız. İsrail dedi, orada dedi, yiyip içip yan gelip yatmak, Darwinist olup materyalist olmak için var değil dedi. Eğer bunu yaparsa dedi, ondan sonra Tevrat'ta Allah İsrail'i çok büyük zorluklarla, ondan sonra felaketler vereceğini söylüyor dedi. Eğer biz de istediğimiz İsrail'in dindarlaşması dedi. İsrail dindarlaşırsa ve çok önemli olarak, bakın bu çok önemli, Kral Mesih'i ararsa, bulur ve ona tabi olursa bütün sorunlara çözüm gelecek. Bu dönemdeyiz işte inşallah. Bu dünya çapında muazzam bir aydınlanma oluyor insanların zihninde. Mesela bunlar 10 sene önce böyle bir konu yoktu. Yani İsrailler, Museviler 3000 yıldır dua ediyorlar. Yani Hazreti Mesih'in gelişi için ama umutsuzdular. Hiç öyle flu bir inanç olarak görüyorlardı. Bütün İsrail, yani çoğu daha doğrusu, materyalist, Darwinist hale gelmişti. Bakın ona da hocamızı vesile etti Allah. Ki Darwinizm için konferanslara gönderiyordu bizi. Çok önemli çalışmaları oldu İsrail'de de hocamızın. Darwinizm orada da tepe taklak, işte örnekleri de görülüyor. Yani önde gelen politikacıları, hahamları, haham başları hocamıza gelip, değil mi? Hazreti Mesih'in, Kral Mesih'in çıktığı, Kral Moşiyah, inşallah King Moşiyah diyor onlar. Onun çıktığı, sadece İsrail'in yapması gereken ona tabi olunması, o zaman dünyanın en mutlu milletlerinden biri olacaksınız dedi. Bu bütün dünya için geçerli. Hazreti Mehdi de var şu anda yeryüzünde, Hazreti İsa var. Bütün dünyanın sadece yapması gereken, imanlı olup Hazreti Mehdi'yi arayıp değil mi? Ona tabi olunması ve muazzam bir refah, adalet, demokrasi, fikir özgürlüğü, laiklik böyle alabildiğine bolluk bereket tarihte olmadığı gibi dünyayı kaplayacak inşallah.
Zaten bu mesela ben bazı belgesellere falan baktığım zaman da görüyorum. Dün öyle yine bir tanesinde izlediğimde şahit oldum. Mesela İncil'den bahsediliyor. İncil'deki Allah'ın yazdıklarından bahsediliyor. Orada mesela Hazreti İsa'nın bir daha geleceğinden bahsediyorlar. Yani bu yabancı bir kanalda yapılan bir yayın. Ve Deccal'den bahsediyor. Hazreti İsa'nın bir daha döneceğinden bahsediliyor. Ve zamanın nasıl değişeceğinden bahsediyor. Bunları gördüğün zaman zaten insanın hani ne kadar böyle çok fazla değişime doğru gittiğimizi gösteriyor zaten. Çünkü bütün artık insanlar eskiden bunun konusu dahi edilmezken şu anda böyle bir düşünceyle, çünkü Allah'ın sözü var, vaadi var, bunu bilerek buraya doğru geçtiklerini görüyoruz. Ve daha fazla konuştuklarını, daha fazla bunlarla ilgili yayınlar yaptıklarını, daha fazla anlattıklarını şahit oluyoruz. Bu da zaten bize ahir zamanda olduğumuzu ve Allah'ın bize tıpkı vaat ettiği gibi, peygamberimizin hadislerde tıpkı söylediği gibi bir Allah'ın dinine doğru geçişin olduğunu gösteriyor. Ve bunları da yaşıyoruz zaten günümüzde de. Ve ilerleyen günlerde de daha çok yaşayacağımız zaten Peygamber Efendimiz de bizlere bildirmiş hadislerinde de. Bizler de Allah'ın hak dini olan İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın dinine herkesin geçtiğini inşallah ilerleyen günlerde daha net olarak da göreceğiz. Çünkü akın akın geçiş olacağından bahsediliyor çok yüksek oranda. Bunlar da bolluk ve bereketin, adaletin, herkesin birbirine saygının, sevginin artık çok fazla olduğu bir dönemin olacağını gösteriyor. Bu alametler de zaten bu şu an yaşamış olduğumuz durumlarda buna işaret ediyor zaten. Yaşanılan sıkıntılar bütün dünyada ona işaret ediyor. İnşallah daha güzel günler bütün insanlığı bekliyor Allah'ın vaadini.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.